Sosyal Çalışma Podcast'in sinema ve dizi içeriği olan Sine Sosyal'in 3. bölümüyle beraberiz bugün. İlk bölümde Bir Başkadır, ikinci bölümde ise Ken Loach sineması üzerine bir yayın yapmıştık. 3. bölümümüzde gene bir aslında Netflix yapımı üzerine konuşacağız. Çoğu yapımında olduğu gibi, dediğim gibi, çok büyük bir etki yaratmış olan, tüm dünyada ve bizim ülkemizde de, izleyici kitlemizde de çok ciddi bir etki yaratmış olan Queen's Gambit isimli dizisinden biraz bahsetmeye çalışacağım. Tahmin edebileceğiniz üzere başlıktan da. Dizinin içeriği ne üzerine? Dünyanın büyük bir satranç oyuncusu olmasını amaçlayan, olmayı amaçlayan, bir Grandmaster olmayı amaçlayan, satranç jargonuyla söylersek, hedefleyen Elizabeth Herman'ın hikayesine odaklanan bir dizi Queen's Gambit. Dizinin nasıl bir etki yarattığını araştırdığımızda aslında çok ciddi ciddi rakamlar çıkıyor karşımıza. Dizi öylesine bir etki yaratıyor ki ilk ay içerisinde 62 milyon kişi tarafından izleniyor. Online alışveriş sitelerinde satranç takımı satışlarını arttırıyor, ikiye katlıyor. Ve filmin orijinal hikayesinin yaslandığı Walter Tevis tarafından yazılmış 1983 tarihli roman şu an dünyada tekrar çok satanlar listesine girmeyi başarıyor. Dizi böyle bir etki yarattı tüm dünyada. Bugün aslında bizim bu çok etki yaratmış dizi hakkında konuşmamızın başlıca sebebi, yani dizinin bir sosyal hizmet bağlantılı bir içerikte yer almasının sebebi ise aslında Beth Harmon'ın, ana karakterimizin, çocukluğunun ABD'de bir kurum bakımında geçmesi. Yani bildiğimiz, halk arasında kullanılan hatalı bir tabir vardır, yuva çocuğu diye. Bu tabir tabii ki de hatalı ama dizimizin ana karakteri olan Beth Harmon aslında bir satranç dehası ve bir yuva çocuğu. Babanın bakım vermeyi reddetmesi, annenin ise bir intihara sürüklenmesi sonrasında yakınları tarafından herhangi bir şekilde bakım alamayan Beth, dini odaklı olduğunu gördüğümüz, bir hayırseverlik temelinde ilerlediğini düşünebileceğimiz bir kurumun bakımına giriyor. Kurumun içerisinde, yani yaşadıklarına baktığımızda, dizinin 50'li 60'lı yıllarda geçtiğini de ön planda tutarsak, profesyonel yaklaşımdan uzak bir kurum bakımının aslında olduğunu görebiliyoruz. Çalışan meslek elemanlarının olmadığını, kurumun bir sosyal devlet, bir çocuk koruma politikası üzerinden değil, dediğim gibi bir hayırseverlik üzerinden işlediğini, evlat edinme sisteminin yürüme şeklinde ise bir çocukların ne kadar uysal göründüğü, ne kadar amiyane tabirle, yani söylersek, iyi pazarlanabilir gözüktüğü üzerinden ilerleyen bir evlat edinme süreci görüyoruz. Bunlar tabii ki günümüzdeki sistemden biraz daha uzak şeyler. Dizi bu noktada çocuklar arasındaki, kurum bakımındaki çocuklar arasında gördüğümüz ilişki üzerinde aslında popüler gündeme de bir dokunma yaparak ırk ayrımcılığına, etnik kökenle dayalı ayrımcılığa da bir gönderme yapıyor. Dizide Beth Harmon'ın en yakın arkadaşı olarak gördüğümüz Jolene isimli çocukla arasında bir diyaloglarda, işte evlat edinme sürecinde beyaz çocukların siyahi çocuklara göre daha şanslı olduğu ile ilgili çok ufak tefek göndermeler de bulunuyor. Yani şuna değinmek gerekiyor bu noktada belki. Kurum bakımı bir çocuk koruma yöntemi olarak çok uzun yıllardır hem dünyada hem Türkiye'de kullanılan bir sistem. Bir şekilde ebeveyn ya da yakın akrabalarından bakım alamayan, istismara veya ihmale maruz kalmış, suça sürüklenmiş çocuklar kurum bakımında kalabiliyor. Kurumlarda kalabalık gruplar halinde çocukların bir arada kaldığı, her grupta sorumlu bakım personelinin ve meslek elemanlarının olduğu şekilde dizayn edilmiş durumda. Türkiye'de sosyal hizmet derslerinden, alan deneyimlerimizden çok iyi bildiğimiz gibi çeşitli bu alanda iyileştirme çalışmaları bulunuyor. Örnek vermek gerekirse, Türkiye'de çok yakın bir zamana kadar kalınan kurumlar, çocukların kaldığı kurumlar koğuş sistemiyle bakım veriyordu. Yani çocuklar işte büyük odalarda, ranzalarda, bir askeri, bir cezaevi koğuşu şeklinde bölmelerde kalıyorlardı. Şu an ise daha çok eve benzer, ev modeline yakın bir sistem bulunmakta. Yani yatakların değişmesi, çocukların yediği, yemek yediği metal tabldotların, işte evlerimizde kullandığımız porselen tabaklarla değişmesi, bunlara bir örnek olarak verilebilir. Ya eskiye göre iyileştirilmiş bir sistem var ama sonuç olarak temel odak noktası hala aile yanında bakım ve koruyucu aile evlat edinme sisteminin yaygınlaştırılması. Bu bağlamda da öz aile yanına dönüşün sağlanması ve koruyucu aile evlat edinme sisteminin ön plana çıkartılması gibi çalışmalar mevcut. Her ne kadar çok aciliyet arz eden durumlar için iyi bir çözüm gibi görünse de kurum bakımının, yani kurum bakımının bir hizmet olarak var olması, çocukların orada herhangi bir şekilde dışarıdan bir travmaya maruz kalmasa bile, sadece kurum bakımında olması bile travmatik etkiler yaratabiliyor çocukların genç yetişkinlik dönemleri için. Çocukların bir aile ortamından uzaklaşarak kalabalık ortamlar halinde, kalabalık gruplar halinde kaldıkları bir gruba girmeleri, bir sistemin içerisine girmeleri, doğrudan bir ebeveynin, bir yakının ilgisinden ziyade işte 15-20 çocukla birden ilgilenen meslek elemanlarının, bakım personellerinin olduğu bir sisteme girmesi, çocuğun şöyle söylemek gerekir, temel ihtiyaçlarının karşılandığı, gıda gibi, barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı, ancak doğrudan bir ebeveyn sevgisi, doğrudan bir ebeveyn ilgisinin karşılanamadığı bir sisteme girmiş olması demek oluyor aslında. Yani dolayısıyla maddi ihtiyaçlarının karşılanabildiği ama manevi ihtiyaçlarının karşılanmakta güçlük çekildiği bir ortama giriyor çocuklar. Bu da doğrudan bir, dediğim gibi, bir maruziyet olmasa bile doğrudan bunun sadece varlığı bile bir travmatik etki yaratabiliyor. Dizide nasıl görüyoruz biz bunu? Queen's Gambit'te Harmon kurum bakımına geldiğinde yaşları kendisine yakın 20 civarında çocukla aynı odada kaldığını, yani bir çocuk için aslında ne kadar şaşırtıcı, alışması zor bir şey. Yani kendi odası olan ya da işte annesiyle beraber kalan, annesiyle babasıyla beraber kalan bir çocuğun birden işte 5 kişiyle, 10 kişiyle, 20 kişiyle birden aynı odada kalmış olduğu bir mekana girmesi ne kadar aslında alışması güç bir olay. Buna ek olarak işte saçlarının kesilmesi, elbiselerinin değiştirilmesi ve eski elbiselerinin yakılması, bütün çocukların aynı saç modeli ve aynı elbiselerle bizim gözümüzde canlandırılmaları aslında çocuklar için hem bireysel özelliklerini ortadan kaldıran hem de travmatik etki yaratabilen bir durum. Tüm çocukların aynı fiziksel görünüme sahip olmasının sağlanmasıyla ilgili durum aslında. Gene bunu daha önce söylediğim gibi çocukların, tek tek çocukların kendisine yönelik bir ebeveyn ilgisinden ziyade toplu olarak kaldığı ve çocukların üzerine bir bütün çocuklara aynı anda bir bakım verme modelinin çocuklar için aslında hem bireysel özelliklerini yok edici hem de çocukların tek tek ilgi alabilmelerini, sevgi görebilmelerini engelleyen bir sistemin oluştuğunu ve bunun oldukça olumsuz etkiler bırakabildiğini tahmin edebiliriz diye düşünüyorum. Bunlara ek olarak bize aslında dizinin çok odak noktasında olan bir diğer konu ise ilaç kullanımına dair temsiller, çocukların kullandığı ilaçlar. Dizide gördüğümüz üzere çocukların sakin kalmalarını, herhangi bir şekilde personele, kurum yöneticilerine sorun çıkarmamalarının sağlanması için sakinleştirici diye tabir edebileceğimiz sedatif etkisi olan psikiyatrik ilaçlar kullanılıyor. Bu ilaçların kullanımı çok yaygın bir uygulama anladığımız kadarıyla bu dönemde. Çünkü dizinin iyi de bir dönem ve çocuk koruma sistemi ile ilgili danışmanlık aldığını biliyoruz. Bu dönemde yapılan bu uygulamanın işte herhangi bir tıbbi yorum olmadan, tanı konulmadan, çocuklar herhangi bir şekilde bir hastane ortamında herhangi bir psikiyatristten tanı almadan ilaç kullanılmaya, her çocuğa aynı ilacın kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Bunun da çocuklar üzerinde nasıl bir bağımlılık etkisi yarattığını ve bu bağımlılığın çocuklar kurum bakımından ayrıldığında ve genç yetişkinlik dönemine girdiklerinde ne kadar olumsuz etki bıraktığını aslında ana karakterimizin hikayesinde görebiliyoruz. Dizide bu ilaç kullanımı ve bir madde bağımlılığı diyebileceğimiz durumun karakterimizin satranç yeteneğine bir olumlu etkisi olduğunu bize düşündürten sahneler var ama aynı ilaç etkisi bir yandan da bu genç kadının hayatını bu madde olmadan düzene koyamama, bu maddeye bir bağımlılık geliştirme, gündelik aktivitelerini yerine getirememe, buna ek olarak yani erişilebilir olduğu dönemde de alkole veya diğer maddelere yönelik bir bağımlılık geliştirmesine neden olabildiğini görüyoruz. Yani bu çocukluk çağında uygunsuz psikiyatrik ilaç kullanımının genç yetişkinlik döneminde çok olumsuz etkilerinin olduğunu görebiliyoruz aslında. Yani hem ABD'de hem Türkiye'de düşündüğümüzde mevcut durumda böyle bir ilaç kullanımının olmadığını düşünmek mümkün. Yani çocuklar herhangi bir şekilde hastaneye gitmeden, herhangi bir şekilde psikiyatriste görünmeden böyle rastgele bütün çocuklar aynı şekilde bir ilaç kullanımının olmadığını tahmin edebiliriz. Bunu da aslında az çok biliyoruz içinde çalıştığımız ortamlardan ama şu da bir gerçek. Kurum bakımında kalan çocuklar özellikle geçmiş öykülerinin etkisiyle hem genetik hem çevresel etkenlerin de ortaya koyduğu bir şekilde aslında psikiyatrik rahatsızlıklara yatkınlar ve bu rahatsızlıkların önlenebilmesi amacıyla yaygın bir ilaç kullanımı var aslında. Yani şu an bile tamam belki bütün çocuklara aynı anda bir ilaç kullanımı yoktur belki ama yoğun bir ilaç kullanımının olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bir tür bu aslında kaçış olarak da görülebilir. Yani çocuklara işte sakinleştirici benzeri ilaçlar verip bunun yerine hani terapi yapılması bir psikolog tarafından yürütülen bir sistem içerisinde çocuğun takip edilerek terapi yapılarak kendi yaşına şartlarına uygun bir terapi yapılarak çocuğun psikiyatrist gözetiminde aynı zamanda tabii ki ilaç kullanması gerekiyorsa kullanacak ama sadece ilaç tedavisiyle yürüyen bir sistem yerine bir psikolog eşliğinde yürüyen uzun soluklu bir terapi yönteminin olmasını bekleriz çocuk koruma modeli açısından ancak hem dizide hem de günümüzde böyle bir sistem işlemiyor. Dizinin konu ettiği bir diğer alan ise gene sosyal hizmet uzmanları için, sosyal hizmet akademisyenler için, öğrenciler için çok uzun yıllardır aslında köklü bir çalışma alanı olmuş olan evlat edinme sistemi. Dizide bir noktada Beth Harmon 13 yaşındaydı galiba hatırladığım kadarıyla bir çift tarafından evlat ediniliyor. Çocuk koruma sisteminin koruyucu aile sistemine göre çok daha eski bir model olan evlat edinmenin böyle bir noktada karşımıza çıkması elbette kaçınılmaz. Bu dizinin kurum bakımıyla başlayan bir dizide takdir edersiniz ki evlat edinme sistemine de bir dokundurma olmadan geçilmesi çok mümkün değil. Bu şekilde bitirilmesi. Beth ve evlat edinen çift olan Alma ve Alston Wheatley arasındaki ilişkiye baktığımızda aslında anne karakterinin çocukla daha yakın bir ilişkisinin olduğunu, babayla ise yani baba olarak geçen figürüyle ise daha uzak, daha soğuk bir ilişkisinin olduğunu görebiliyoruz. Dizinin ilerleyen süreçlerinde de zaten baba karakterinin, Alston Wheatley karakterinin Beth Harmon'un evlat edinilmesiyle ilgili olarak konuya çok da sıcak bakmadığını, herhangi bir bağ kuramadığını, evlat edinme sürecine de eşinin isteğiyle katıldığını görüyoruz. Temel amaç aslında evlat edinmede de, koruyucu aile sisteminde de çocukların tek tek ilgi göremediği sıklıkla söylediğim gibi bir kurum bakımı sistemindense bir aile ortamında yetişmesini sağlamak ve bu ailenin bu çocuğa bütün ilgisini, bütün imkanlarını bu çocuk için kullanmasını sağlamak aslında. Bir aile ortamında bir çocuk yetiştirmek. Ancak siz de takdir edersiniz ki iyi bir inceleme süreci gerçekleştirilmeden ebeveyn olma adaylarının hem maddi koşullarının hem manevi koşullarının evlat edinmeye ne kadar uygun olup olmadığını tutarlı, ciddi, mesleki bir bakış açısıyla süzülmüş bir sosyal incelemesini yapmadan doğru tabirle çocuğun evlat edinme sistemine girmesi ya da koruyucu aile sistemine girmesi hem evlat edinen aile tarafından hem de evlat edinilen çocuk açısından aslında daha ikincil bir travmaya yol açabiliyor. Bu noktada yani gene tabii Türkiye'den de bahsetmek gerekir. Bugün de ülkemizde haklı gerekçelere dayanarak aslında haklı gerekçelerin ürettiği bir şey olarak kurum bakımı yerine çocukların koruyucu aile sistemine yönlendirilmesi, evlat edinme sistemine yönlendirilmesi daha önemseniyor, daha politika olarak, program olarak ön plana çıkartılıyor. Elbette ki bir çocuğun ebeveyn ilgisinin olduğu bir ortamda yetişmesi, çocuğun psikososyal ve fiziksel gelişimi içinde, çünkü kurum bakımının sadece psikolojik sağlık açısından değil, fiziksel sağlık açısından da kurum bakımında yetişmeyen akranlarına göre daha zarar verici olduğunu bildiğimiz birçok araştırma da var aslında. Yani psikososyal ve fiziksel gelişim için oldukça önemli tabii ki, ama ancak evlat edinecek kişilerin, evlat edinme sistemine başvuran kişilerin de tüm koşullarının, ebeveynlerinin özelliklerinin ciddi bir incelemeden geçirilmesi ve sürecin bu noktayla, bu bağlamda yürütülmesi gerekiyor. Bu dizide de aslında çocuğun çok ciddi bir evlat edindirilme sürecine sokulmadan, bir inceleme yapılmadan evlat edindirildiğini görebiliyoruz aslında. Yani aile geliyor, başvuruda bulunuyor, uygun bir çocuk var. Ailenin tırnak içerisinde maddi koşulları çok iyi, dolayısıyla evlat edindirilebilir gibi bir algı var aslında. Bu şu an günümüzde belki de böyle işlemiyor, ama uzun yıllar boyunca böyle işlediğini düşünebileceğimiz birçok emare var. Buraya gelmişken, bu noktaya gelmişken aslında diziden bahsederken, diziden birazcık uzaklaşarak günümüz Türkiye'sindeki koruyucu ailelik ve evlat edinme sistemiyle ilgili birkaç kelam etmek isterim. Bunu konunun üzerine konuşmadan geçmek istemiyorum. Hepimizin bildiği gibi ülkemizde evlat edinme her zaman yerine getirilmesi daha zor koşulları gerektirir. Hukuki bir süreç vardır, çok daha uzun sürer. Bu nedenle ailelerin ve sistemin bir koruyucu ailelik sistemine yönlendirmeye çalıştığını görüyoruz insanları. Yani evlat edinme sistemi çok daha uzun sürebiliyor, farklı şartlar gerektiriyor, daha derin incelemeden geçiyorsunuz. Bu nedenle işte koruyucu aileye yönlendirelim gibi bir aslında sorunlu olabilecek bir bakış açısı var. Çok sık başvurulan bir yöntem bu, koruyucu ailelik. Çocuk sahibi olmayan insanlar tarafından özellikle. Koruyucu ailelik bu nedenle profesyonel bir bakım modeli, çocuklara yönelik bir hizmet modeli olmaktan çok evlat edinmenin ve bir çocuk sahibi olmanın ikame edilmiş hali gibi görünüyor. Bu da hem koruyucu aile olan kişilerin hem de koruyucu aile hizmet modelinden yararlandırılan çocuğun aslında bir kez daha travmatize olmasına sebep olabiliyor. Buna ek olarak aslında sık karşılaşılan durumlardan birisi de ailelerin gene bir çocuk sahibi olma arzusundan kaynaklanan küçük yaş grubu çocukları koruyucu aile olarak almak, evlat edinmek gibi önümüze çıkıyor. İşte kendi çocuğu gibi yetiştirmek isteyen aileler olabiliyor, ebeveynler olabiliyor. Yani 0-2 yaş grubu daha yeni doğmuş bir çocuğun koruyucu aile olarak alıp daha rahat bir süreci ilerletmek, işte büyük yaş grubundansa bunu yapmak daha kolay geliyor, daha doğru bir yolmuş gibi gelebiliyor. Bu noktada da aslında çocuğa göre bir aile seçmektense, yani çocuğu ön plana çıkaran bir sistemden çocuğa göre bir aile seçmektense, aileye göre çocuk uydurmaya çalışan bir çocuk koruma ve bakım modeli ortaya çıkmış oluyor. Bu da aslında sakıncalı bir durum. Bu yayında ele aldığımız dizi, siz de biliyorsunuz, çok iyi biliyorsunuz, bir satranç şampiyonunun hikayesi. Bir dizinin bize çok sıklıkla vurguladığı gibi, çok erkek egemen olduğunu gördüğümüz bir satranç dünyasında genç bir kadının yukarıya doğru çıkmasının öyküsünü anlatıyor. Ancak bu dizi aynı zamanda bir kurum bakımında yetişmiş bir çocuğun bu sisteme girmiş, çocuk koruma sistemine girmiş, bu bakım modellerinde günlerini doldurmuş, evlat edinilmiş, evlat edinildiği aileyle de ciddi sorunlar yaşamış, madde bağımlılığıyla mücadele eden, kendi hayatını yaşamaya çalışan, kendi ayakları üzerinde durmayan çalışan bir genç kadının öyküsünü de anlatıyor aslında. Bu bağlamda sosyal hizmet öğrencilerinin ve meslektaşlarımızın bu diziyi sadece bir Satranç şampiyonunun, genç bir kadının satrançta ilerlediği etkileyici bir yoldan ziyade bir çocuk koruma sistemi, bir sosyal politika ve bir bakım modellerine yönelik bir program açısından, bir evlat edinme sistemi açısından, bir bağımlılıkla mücadele çalışmaları açısından da düşünebileceğini, bu gözle de görebileceğini düşünüyorum. Bu düşünceyle bu yayını yapmayı karar verdim. Bu diziyi konuşmaya karar verdim. Ve bu bakış açısının gerektirdiği düşünceyle herkese öneriyorum. Şimdiye kadar dinlediğiniz, sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese.